Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 İsven 1399, Hicri Gameri 7 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 19 Şubat 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce an sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol, Benim Müslüman Çocuğum ve Nehçül Belaha Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliği'nin Amerika'nın tek taraflı sultancılarına karşı rol oynaması gerektiği çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Zarif, eyleme eylemle karşılık veriyoruz dedi. Amerika, İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapmak istediğini ileri sürdü. General Kovseri, konvansiyonel silahlar hakkımızdır, müzakere edilemez dedi. Suriye'deki El-Hul kampı teröristler için güvenli bir sığınak, Suriye ve Irak için bir tehdide dönüştü. Birleşmiş Milletler, Yemen'de zaman daralıyor uyarısında bulunarak kıtlığa çare bulunması istedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kapsamlı ortak eylem planının çoklu diplomasinin önemli başarısı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde COEP'in çok taraflı diplomasinin önemli bir kazanım olduğunu, bunun yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak Avrupa Birliği'nin uluslararası arenada önemli bir aktör olarak Amerika'nın tek taraflı politikaları karşısında uygun rol ifa etmesi gerektiğini söyledi. Nükleer anlaşmanın yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in nükleer anlaşmada koordinasyon sağlayan kişi olarak atılacak adımlarla ilgili rol oynayabileceğini ifade etti. Radikalizm ve terörizmin bölgenin önemli sorunları olduğunu ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Ruhani, radikal terörizmle mücadelede Avrupa Birliği ile işbirliği yapmaya hazırız. Bu noktada bölgesel işbirliğini de memnuniyetle karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ruhani, General Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından şehit edilmesinin ardından terör örgütü DAEŞ'in güçlendiğini ve bölgedeki yabancı asker unsurların varlığının gerginliğe yol açtığını belirtti. İran ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesine vurgu yapan Ruhani, mevcut yeni uluslararası şartlar ve gelişmeler doğrultusunda iki taraf arasındaki ilişkilerin gelişmesine çaba harcanmasını istedi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra Avrupa'nın nükleer anlaşmanın korunmasına vurgu yaptığını ve herkes tarafından bu anlaşmanın uygulanması gerektiğini bildirdiğini söyledi. Charles Michel, uluslararası sahnede yeni bir ortam ve Amerika'da hükümet değişikliği göz önüne alındığında nükleer anlaşmanın hayata geçmesi için yeni fırsatların olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif dün yaptığı açıklamada İran'ın son adımlarının Amerika ve Avrupa Troikası'nın ihmal ve ihlallerine bir tepki olduğunu söyledi. Zarif, İran'ın son nükleer eylemleriyle ilgili endişelerini defalarca dile getiren ve İran'ın nükleer taahhütlerini tam olarak uygulamaya dönmesi çağrısına bulunan Avrupalı yetkililerin açıklamalarına tepki gösterirken attığı Twitter mesajında Avrupa Birliği felsefe yapmak ve suçu İran'ın boynuna atmak yerine taahhütlerini yerine getirmeli. Trump'ın İran'a karşı ekonomik terörizm mirasına son verilmesini talep etmelidir dedi. Zarif, İran'ın telafi edici tedbirleri Amerika ve Avrupa Troikası'nın ihlallerine bir tepkidir. Kusurdan korkuyorsanız sebebini ortadan kaldırın dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran eyleme, eylemle karşılık verir dedi. İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika Dışişleri Bakanları dün gece İran'ı kendi ülkelerinin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlı kalmadıklarını belirtmeksizin özellikle ek protokolün uygulanmasını askıya alma ve İran'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimlerini kısıtlama konusunda daha fazla adım atmaya çağıran bir bildiri yayınladılar. Ek protokol, ajans müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini istedikleri zaman ziyaret etmelerine izin veriyor. Daha önce nükleer anlaşmaya geri döneceğini ve İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları kaldıracağına dair söz veren Biden yönetimi Beyaz Saray'a geçmesinden sonra bu eylemi İran'ın yükümlülüklerinin yerine getirmesine bağlı hale getirdi.
Nükleer anlaşmanın 3 Avrupa ülkesi ve Amerika Dışişleri Bakanı dün gece video konferans aracılığıyla düzenledikleri toplantıdan sonra yaptıkları açıklamada İran'ın yasal işlemlerine ilişkin ortak bir bildiride endişelerini dile getirdiler. İran'a göre İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika Dışişleri Bakanları ülkelerinin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinden bahsetmeden İran'ı özellikle ek protokolün uygulanmasının askıya alınması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimlerini kısıtlamasından dolayı rahatsızlıklarını ve kaygılarını bildirdiler. Ek protokol, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini istedikleri zaman ziyaret etmelerine izin veriyor. Açıklamada Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesi halinde Washington'un da aynısını yapacağını söyledi. İslam İnkılabı rehberi geçen pazar günü yaptığı açıklamada Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşmayla ilgili tezat dolu açıklamalarına gösterdiği tepkide Amerika'nın uygulamada tüm yaptırımları kaldırdığında ve nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine tam bağlı kaldığında İran'da nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine tam bağlı kalır dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın İran ile yeni bir nükleer anlaşma yapmak istediğini ileri sürdü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı İran'ın nükleer programıyla ilgilenmek için Amerikan Başkanı Biden yönetimine tüm seçeneklerin sunulduğunu iddia etti. Bakanlığa göre Biden yönetimi genellikle diplomatik bir seçenek arıyor ve müttefikleriyle birlikte İran'ın nükleer meselesinde diplomatik süreci ilerletmek için çalışıyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bölge ve dünyanın İran'ın nükleer programdan endişe duyduğunu ve Washington'un Tahran'dan önce nükleer anlaşmaya dönmeyeceğini iddia etti. Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün İran'ın son eylemlerinin Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünü tehlikeye attığını iddia etti.
İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı Danışmanı, İran İslam Cumhuriyeti konvansiyonel savunma silahları konusunda hiçbir şekilde pazarlık yapmayacak dedi. Ars Haber Ajansı'nın Perşembe günkü haberine göre İslam Devri Muhafızları Başkomutan Danışmanı General İsmail Kauseri, Yemen'in emisiyle kanalına yaptığı açıklamada konvansiyonel savunma silahları bizim hakkımızdır ve onunla ilgili müzakerede edilemez ve pazarlıkta yapılamaz dedi. General Kauseri, İran hiçbir zaman savaş istemedi. İran herhangi bir saldırıyı önleyecek savunmaya sahip ve topraklarını herhangi bir saldırıya karşı şiddetle savunacak dedi. İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı Danışmanı ayrıca şunları kaydetti. Nükleer anlaşmada belirtilen nükleer taahhütleri ancak diğer taraflar sözlü olarak değil uygulamadaki taahhütlerine sadık kalırsa İran'da yerine getirir dedi.
İran Sağlık Bakanı ilaç ambargosu olmadığı yönündeki büyük yarana rağmen İran'ın ilaç ithal etmek için her yola başvurduğunu söyledi. Said Nemeki, Dünya Bankası tesisinden satın alınan tıbbi ekipman projesinin açılış töreninde dün yaptığı konuşmada Dünya Bankası'nın bize yardımı küçük olsa da İran'ın yaptırım uygulanan yıllara rağmen kendi ayakları üzerine durmayı ve fırtınaları atlatmayı başardığını söyledi. Dünyada koronavirüsün yayılmasına ve İran'daki korona şartlarına da değinen Nemeki, İran'da korona yükseldiğinde büyük bir girdap içinde olduğumuzu anladık. Zira başta maske olmak üzere diğer önemli tek kullanımlık ihtiyaçlarımızın verilmesini önlediler. Ama biz kendi ayaklarımızın üzerine durmayı öğrendik dedi. İran Sağlık Bakanı ilk 50 gün ithalatçı konumundayken 50 gün sonra ihracatçı durumuna dönüştüklerini belirterek bu durum bizim için gurur vericidir dedi. Bu arada İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari koronavirüsle ilgili dün yaptığı açıklamada Covid-19 salgında son 24 saatte 80 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8066 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Şubat 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 115.406 COVID-19 testi yapıldı. 7.241 kişinin testi pozitif çıktı. 83 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 640 oldu. Son 24 saatte 7.217 kişinin COVID-19 tedavisi ya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.504.050'ye yükseldi. Test sayısı 31.981.492'ye ulaştı. Vaka sayısı 2.616.600, vefat sayısı 27.821, ağır hasta sayısı 1.187 oldu.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ülkelere pandemiye karşı mücadelede çabaları birleştirme çağrısına destek verdiklerini ancak yardım konusunun siyasallaştırılmasına karşı olduklarını söyledi. Rus yetkili Güvenlik Konseyi toplantısında yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebenzia yaptığı açıklamada Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in aşı kararlamalarının kabul edilemez olduğu ve çabaların birleştirilmesi gerektiği sözlerine katılmıyor olamayız. Bu çağrıya destek veriyoruz ifadelerini kullandı. Rusya'nın pandemiye karşı mücadelede yardım sağladığını, 15 ülkeye yaklaşık 20 tıbbi misyon yönlendirdiğini, 50 ülkeye testler ulaştırdığını, karşılıksız olarak binlerce tıbbi ekipman ve milyonlarca kişisel koruma ekipmanı teslim ettiğini anlatan Rus diplomat, Rusya'da üretilen aşı, ilaç ve kişisel koruma ekipmanına erişimi, üretimi diğer ülkelere taşıma yoluyla genişletmek için ilgi duyan ortaklarımızla işbirliğine açığız dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov'u Ankara'da kabulünde iki ülke arasında önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. TRT'nin haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı kompleksinde gazeteci bulunmadan gerçekleşen toplantının detayları açıklanmadı. Günün erken saatlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı ile bir araya geldi ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ bölgesini yeniden inşasına verdiği desteği vurguladı. Ali Esedov, Türkiye'ye hem Dağlık Karabağ ihtilafında hem de COVID-19 ile mücadelede Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.
İkna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan iki terörist daha teslim oldu. Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 27'ye yükseldi. Türkiye İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan iki örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Iraklı yerel bir yetkili Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan kontrolündeki El Hul kampının Irak ve Suriye'nin güvenliğini tehdit eden 50 ülkeden binlerce terörist için bir sığınak haline geldiği konusunda uyardı. Kuzeybatı Irak'taki Neyneva vilayetinin kuzeyindeki Senuni semtinin yöneticisi Hadida Yuki Şafak News'a yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetindeki El Hul kampının IŞİD terörist grubunun merkezi haline geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre El Hul kampında 70 binden fazla insan yaşıyor ve bunların birkaç bini yaklaşık 50 ülkeden terörist savaşçılardır.
Irak kaynakları bu sabah Irak'ta Amerikan terörist güçlerinin konvoyuna bir saldırı daha düzenlendiğini bildirdiler. Irak Saver'in haber kanalı Amerikan terörist ordusunun lojistik konvoyunun Irak'ın güney eyaleti Zikar'a bağlı El Nasriye kentinden geçerken hedef alındığını bildirdi. Saver'in haber kanalı saldırıyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Irakların geneli Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor.
Terör rejimi İsrail Savaş Bakanı Hamas'ın elinde iki İsraillinin esir olarak bulunduğunu belirterek esirler geri dönmeden Gazze şeridinin kalkınmasına yönelik hiçbir adım atılmayacağını belirtti. Filistin haberleri web sitesine göre Benny Gantz Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail'in Hamas hapishanelerinde tutuklanan Kisyonist mahkumun Arul Shaul ve Hadar Goldin'i geri getirme çabalarını sürdüreceğini söyledi. Benny Gantz ikisinin dönüşü olmadan Gazze'nin kalkınmasına yönelik bir adımın olmayacağını da sözlerine ekledi.
Katar emiri Şeyh Al-Sani, Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceklerini yineleyerek hükümet kurma çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti. Katar emiri, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri'yi kabulünde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın karşı karşıya olduğu kriz ve zorluklarla yüzleşmek için yeni bir hükümetin kurulmasını hızlandırmak adına tüm Lübnanlı partileri milli çıkarlara öncelik verme çağrısında bulunarak kardeş ülke ve halkına destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi. Kamu borcunun 90 milyar dolar aştığı Lübnan 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.
Birleşmiş Milletler son derece kötü bir kıtlığa sürüklenen Yemen'de zamanın daraldığı uyarısı yaparak büyük çaplı bir kıtlığın barış fırsatını ortadan kaldıracağını söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin briefinginde hızla kıtlığa sürüklenen Yemen'de aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalanların sayısının rekor seviyelere ulaştığını belirtti. 5 yaş altı 400 bin çocuk aşırı derece yetersiz besleniyor. Bu çocuklar son haftaları son aylarında karınları şişmiş, bacakları zayıflamış ve bakışları boş çocuklar açlıktan ölüyor diyen Lowcock, Yemen'de 5 milyonu kıtlığın eşiğinde 16 milyondan fazla kişinin açlık çektiğini vurguladı.
Ve son haberimiz, Amerika'nın birçok eyaletinde kar fırtınası çıktı. Termometreler sıfırın altında rekor sıcaklıklar gösterdi. 30 milyon civarında insanın yaşadığı Texas'taki evlerin %60'ı ısınmak için elektriğe ihtiyaç duyuyor ve aşırı talep kara kışla birleşince milyonlarca kişiyi elektrik kesintisine maruz bıraktı. İnternet bağlantıları çöktü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Biden'dan Amerikan toplumundaki organize ırkçılık itirafı etrafında. Irkçılık, etnikçilik ve özellikle de siyahilere karşı şiddet olayları Amerika'nın kuruluşundan beri bu toplumun belli başlı özelliklerinden biri olmuştur. Bu süreç hala muhtelif şekillerde insanları ayrımcılığa maruz bırakmaktadır. Bu mesele Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından da itiraf edilen bir husus olmuştur. Bu bağlamda Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı konuşmasında cezalandırma ve cezaların verilmesi süreçlerinde de ayrımcılığın söz konusu olduğunu itiraf etti. Biden, benzer suçlar işleyen siyahilerin beyaz suçlulara göre daha ağır ceza almasının bunun örneği olduğunu belirtti ve aynı suçtan dolayı beyaz birinin 2 yıllık hapis cezası aldığını, başka siyahi birinin ise 7 yıl hapis cezası aldığını bildirdi. 17. yüzyıl kölecilik sistemiyle başlayan siyahilere karşı şiddet ve ayrımcılık süreci hala mevcut çağda da devam ediyor. Gerçekte ırkçılık ve etnik ayrımcılık Amerikan toplumunda her zaman önemli bir mesele olarak ele alınmıştı. Resmi konuşmalarda Afro-Amerikanlar olarak adlandırılan siyahiler ve zenciler Amerika genelinde Latinoların ardından ikinci en büyük azınlık grubu sayılıp Amerikan toplumunun toplam nüfusunun %14'ünü oluşturmaktadır. Barack Obama'nın ilk siyahi başkan olarak Beyaz Saray'a ayak basması ile siyahilerin durumlarının iyileşeceği tahmin edilmiş ve düşünülmüş, ancak pratikte siyahilerin ekonomik sosyal durumu günden güne daha da kötüleşmeye başladı. 1950'li yıllarda siyahilerin başlattığı medeni hareketler ve dalgalar onların bazı haklarının karşılanmasına ve onlara karşı bazı ayrımcılıkların giderilmesine yol açsa da gerçekte mevcut Amerikan toplumunun durumu farklı boyutlarda ayrımcılığın devam ettiğini gösteriyor. Bunun açık göstergelerinden biri de Afro-Amerikalıların beyazlara göre daha fazla tutuklanması, tutuklandıktan sonra da aynı suçlardan dolayı daha fazla uzun süreli cezalar almalarıdır. Gerçekte Amerika'da cezaevinde yatanların büyük bölümü, yani tutukların %67'si siyahilerden oluşuyor. Biden'ın da itirafına göre siyahi olan biri ilk kez hırsızlık ve soygun ile itham edilirse aynı suçu yapmakla suçlanan bir beyaza göre daha ağır ceza alacaktır. Bunlara ilaveten ırkçılık Amerikan siyahilerinin toplumsal hayatının tüm boyutlarını etkilemiş, onlara sistematik bir şekilde eğitim, sağlık, ekonomi, meslek, çalışma ve birçok alanda kurban olunmasına yol açmıştır. Bu bağlamda koronavirüs pandemisi sırasında da siyahiler ve Latinolar bu hastalığın en çok kurbanı olan kesime dönüştüler. Öte yandan Amerikan polisinin sergilediği şiddetinde hedef tahtasında asıl siyahiler oturtulmuştur. Bu mesele ise Amerika'nın farklı şehirlerinde zaman zaman baş gösteren itirazlar ve protestoların asıl sebebidir. Bu sürecin devam etmesi Amerikan toplumunda derin bir krizin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunun net bir örneği de Mayıs 2020'de siyahi Amerikan George Floyd'un Minnesota eyaletinde beyaz polis tarafından boynuna basılarak acımasızca öldürmesinin ardından başlayan gösteriler olmuştur. Aslında bu tür şiddet olayları Amerikan toplumundaki derin ırkçılık faylara işaret ediyor. Amerikan eski başkanı Obama'nın söylediğine göre ırkçılık bazı Amerikalıların DNA'sında var olan bir şey. Tüm eleştiriler ve protestolar ve de itiraflara rağmen şimdiye dek Amerikan toplumundaki bu anormal ve insanlık karşıtı girişimleri değiştirmek üzere hiçbir temel ve ciddi adım atılmamış, yargı sistemi dahil Amerika'daki yönetim kademeleri de bu hususta değişikliğe karşı direnmeye çalışmıştır.
Tarhan Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Saad al-Hariri'nin ülke dışı ziyaretleri etrafında. Müzik. Lübnan'da kabineyi kurmakla görevli olan Başbakan Saad el-Hariri 17 Şubat günü Doha'ya gitti ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile görüştü. Hariri'nin dış ziyaretleri Aralık 2020'den itibaren başlamıştı. Saad Hariri ilk başta Aralık 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunmuştu. Ardından Ocak 2021'de Türkiye'ye ve sonrasında da Şubat ayında Mısır ve Katar'a ziyarette bulundu. Hariri, Lübnan siyasal sisteminde hala resmi bir şahsiyet olmamasına rağmen bu ziyaretleri yapmaktadır. Aslında Saad el-Hariri, Lübnan parlamentosundan güven oyu almasına rağmen hala yeni kabineyi kuramamasından dolayı bu ülke resmi başbakanı sayılmamaktadır. Görünen o ki bu dış ziyaretlerin en önemli hedefi Lübnan'da kabineyi kurma doğrultusundadır. Seyit Hasan Nasrullah da Salı akşamki şehit günü dolayısıyla yaptığı konuşmasında bu hususa değinip kabinenin hala oluşturulmamasını eleştirdi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah konuşmasında Lübnan'da kabinenin kurulma sürecinin dış bir mesele haline getirmeye çalışılmasını eleştirdi ve bunun Lübnan siyasi meseleleri karıştıracağını, daha da karmaşık hale getireceğini ve aslında savaşa davetiye çıkarmak olduğunu belirtti. Nasrullah bu hususta şöyle bir vurguda bulundu. Bizce bu fikir bir grubun yabancıların yardımı ile diğerlerinin karşısında gövde gösterisi yapmak istediği içindir. Bu süreç yeni işgalciliğe davetiye çıkarmak anlamına gelip ülkenin egemenliğine ters düşmektedir. El-Hariri Ekim 2020'de Lübnan'ın yeni kabinesini kurmakla görevlendirildi. Ancak 4 ay geçtiği bir sırada hala ilerleme kaydetmemesinin yanı sıra kabineyi oluşturma sürecinin çok daha uzun süreceği vizyonunu da çizmeye başladı. Lübnan'ın Gelecek Hareketi'nin başkanı kabine oluşturmak için Arap ülkelerinden ve Türkiye'den yardım istiyor. Bu yardım bir yandan bu ülkelerin Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüşmek veya diğer yandan da Saad el-Hariri'nin Lübnan'daki imajının ve konumunun güçlendirilmesi için mali yardımlar alması çerçevesinde olabilir. Bu bağlamda haber kaynakları Katar'ın Doha'da Lübnanlı gruplar arasında arabuluculuk yapmak istediğini bildirdi. Katar, Lübnan'daki anlaşmazlıklar hatta ihtilaflar tırmandırdıktan sonra 2008'de Lübnanlı gruplar arasında arabuluculuk yaptı. Ancak Lübnan'daki kabine oluşumunun uluslararası bir mesele haline getirilmeye çalışılması el-Hariri ve destekçiler için bir başarı kazandırmayacaktır. Bunun nedeni Lübnan kabinesinin kurulamamasının önündeki en büyük engelin iç anlaşmazlıklar olmasıdır. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden dış müdahaleler yapılsa da Lübnan içinden yayınlanan haber ve bilgiler iki fikrin karşı karşıya gelmesinin Lübnan kabinesinin kurulamamasının ana nedeni olduğunu gösteriyor. Saad el-Hariri'nin bazı yabancı aktörlerin desteğiyle ortaya koyduğu bu fikir, teknokratik ve partiler arası bir kabine oluşumu çerçevesindedir. Lübnan'daki güç kotası sisteminin ülkenin zorluklarının ve sorunlarının önündeki en büyük engel olduğuna inanılıyor. Buna karşılık Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Hizbullah tarafından öne sürülen bir başka görüş, ülkede teknokratik partiler arası bir hükümetin kurulmasına karşı çıkıyor. Bu karşı çıkmanın temel nedeni ise bir yandan teknokratik bir hükümet kurulmasının başbakanlık görevini Sünnilere verme yükümlülüğüyle bağdaşmazken diğer yandan teknokratik hükümetin Lübnan iktidar yapısıyla bağdaşmamasıdır. Bu arada teknokratik bir hükümetin kurulmasına karşı çıkan bir başka faktör de Lübnanlı şahsiyet ve gruplara duyulan güvensizliktir. Direniş Koalisyonu teknokratik hükümetin üzerine yapılan ısrarın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından takip edilen Lübnan güç yapısındaki direniş konumunu ortadan kaldırma veya azaltma planı olduğuna inanıyor. Buna göre Michel Aoun ve Hizbullah ve müttefikleri teknokratik bir hükümet karşısında ulusal birlik hükümetinin kurulmasını vurgu yapıyorlar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Esven 1399, Hicri Kameri 7 Recep 1442 ve miladi takvimle 19 Şubat 2021 Cuma. Kırk bir yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 1 Esven 1358 yılında İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri ve İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni, Anayasayı Koruma Konseyi'nin birinci dönem fakirlerini belirlediler. Anayasayı Koruma Konseyi'nin asıl vazifesi, İslami Şura Meclisi tarafından tasvip olunan kanunların İslam şeriatına ve İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olup olmadığını belirlemektir. Bu konsey 6 kişilik hukukçu ve fakihler olmak üzere 2 gruptan oluşuyor. Fakihler rehber tarafından belirlenirken, hukukçu üyeler ise yargı gücü tarafından İslami Şura Meclisi'ne tanıtılmakta ve ardından milletvekillerinin oylarıyla seçilmekteler. Ayrıca anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı İslami Şura Meclisi, Rehberlik Fakihler Meclisi ve her türlü referanduma ilişkin seçimleri denetlemekte bu konseyin esas sorumlulukları dahilindedir. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 1 Esven 1366 yılında Irak Bağız rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı savaş esnasında İran İslam Cumhuriyeti hava yollarına ait bir adet sivil yolcu uçağı Irak ordusu tarafından 2 rokete hedef olması sonucu düştü. Bu cinayette rahmetli İmam Hümeyni'nin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'ndaki temsilcisi Hüccetül İslam Mahallati, ülkeye yetkilileri ve milletvekillerinden oluşan 39 kişiyle birlikte şehit düştü. İmam Hümeyni'nin de buyurduğu gibi Hüccetül İslam Mahallati inkılabın parlak çehrelerinden biri olup, İslam inkılabından önce zor mücadele yıllarında imamın daimi yarenlerinden biriydi. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Esven 1369'da İranlı yazar ve araştırmacı Hüccetül İslam Mustafa Zamani 58 yaşında vefat etti. Din ilimleri ve 8 yıl boyunca fakih ve fıkıh derslerini İmam Hümeyni'den öğrendikten sonra kitap telif etmeye başladı. Merhum Zamani despot şah rejimiyle mücadele etmesinden dolayı birkaç kez şah zindanlarında kaldı. ...1137 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Recep 305 tarihinde böyle bir günde Müslüman muhaddis ve edip İbni Tarrar dünyaya geldi. İbni Tarrar lakabıyla ün yapan Ebu'l-Fetih Mafi bin Zekeriya bin Yahya Şafii alimlerindendir ve fıkıh, edebiyat, hadis, nahif ve lügat ilimlerinin önde gelen büyüklerinden sayılır. İbni Tarrar fıkıh alanında birçok esere imza attı. İbn-i Tarrar Kameri 390 yılında 85 yaşındayken Bağdat'ta hayata gözlerini yumdu. ...169 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Recep 1273 tarihinde İran ve İngiltere arasında Paris Anlaşması Kacar Kralı Nasreddin döneminde imzalandı. Herat yöresi ta eski zamanlardan beri İran'a aitti. Fakat Kacar Kralı Muhammed döneminde İran'ın elinden çıkarıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyicilerimiz, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Erdoğan'ın kongre yaptığı illere özel kısıtlama talebi.
Yeni Asya.
İstanbul'da barajlardaki su oranı artıyor.
Star.
İngiltere ile yeni işbirlikleri yolda.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Tuncay Molla Veysoğlu 17 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Terörle Mücadele ve Şeffaflık başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Terör örgütü PKK'nın elinde burundan asker, polis ve sivil 13 yurttaşımızın haince katledilmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Kendini devletin yerine koyan AKP hükümeti olaydaki sorumluluğu sorgulanmasın diye etki altına aldı, yargıyı sopa olarak kullanmaya çalışıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hükümet iç ve dış güvenlik ile ilgili ne zaman bir yönetim zafiyeti gösterse, meseleyi milli güvenlik zeminine taşıyarak tabu haline getirmeye çalışıyor. Oysa her yurttaşın en doğal hakkıdır ne oluyor diye sormak. Hükümetin 6 yıl boyunca rehin tutulan yurttaşlarla ilgili gereken adımları atıp atmadığı sorgulanmalıdır. Nihayet CHP'lilerin Murat Bakan, Taceddin Bayır, Mehmet Ali Çelebi gibi verdiği soru ve araştırma önergeleri rehin tutulan vatandaşların kurtarılması için hükümete bir çağrı niteliğindeydi. AKP ve MHP'nin bu soru ve araştırma önergelerini neden reddettiklerini açıklaması gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve hükümetin emirlerine göre hareket eder. Yapılan operasyonun başarısız olduğu eleştirileri ile ilgili siyasi sorumlular net yanıtlar vermelidir. Sorumluluğu olanlar istifa etmelidir. Demokrasilerde iktidar halkı azarlayamaz, soru soranları hapisle tehdit edemez. İktidarların her iş ve eylemleri ile ilgili hesap vermesi en temel çağdaşlık ilkesidir. AKP devlet değil, bir siyasi partidir. AKP ve yöneticilerinin diğer partilerden ve siyasilerden üstün hiçbir yönü yoktur. Seçmen, yani halkın tamamı da değil, 5 yıllığına ülkeyi yönetme sorumluluğunu AKP'ye vermiştir. Sorumlular yönetim becerileri ve aldıkları kararlarla ilgili halkın eleştirilerine açık olmalıdır. Bu kadar net. AKP Genel Başkanı Erdoğan da, bakanları da devletin kendisi değildir. Devleti belli sınırlar ve yetkiler içinde yönetmekle sorumlu, yasalarla bağlı siyasilerdir. Bunca açıklama yapmamın nedeni, bu büyük acının, bu hain katliamın toplumun balık hafızasına terk edilmemesi içindi. Hükümetin neden, nasıl sorularına net yanıtlar vermesini bekliyoruz.
Ahmet Kepekçi, 17 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Anayasa Siyaseti Öyle Olmaz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cari olan siyasi uygulamalarda iktidar olmanın kuralları ötekileştirmek ve rakiplerinin hataları üzerinden oy devşirmek üzerine bina edilmiştir. Derimesi bedava Meclis TV'yi izleyip görebilirsiniz. Konuşmalar hep yanlışın tasviri şeklinde. Tamam da bunun doğrusu nedir, niçin söylemekten imtina ediyorlar acaba? Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Günümüzde seçim konuşulmaya başlandı. Tabii bu arada yoğun olarak anketler de yapılıyor. Görülen o ki Cumhur İttifakı'nın işi zor. Her geçen gün oy kaybediyor. Koltuğu kaptırmak istemeyen hükümet tribünlere oynuyor. ya toplumu ilgilendiren konularda algı yönetimi yapıyor ya da toplumun genelinin dikkatini çekecek atraksiyonlar yapıyor. Son günlerde ortaya atılan anayasa yapmak da bu kabilden bir manevradır. Üstelik yeniden kuruluş anayasası olarak tanımlanması da tam bir fiyasko. Anayasa hocası Bağımsız Türkiye Partisi BDP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ünal Emiroğlu hocamızın ifadesiyle bunlar yeni anayasa değil ancak anayasa değişikliği yapabilirler. Neden mi? Çünkü anayasayı ancak kurucu meclis yapabilir. Üstelik yapılacak değişiklik de anayasaya aykırı olamaz. Kanunlar ilgili kişi ve konuları ilgilendirirken anayasa yasaların ruhunu temsil eder. Ücra bir köşede yaşayan vatandaştan tutun, Cumhurbaşkanı'na kadar bütün vatandaşların haklarının ve sorumluluklarının başvuru kaynağıdır anayasa. Referandumda anayasa değişikliğine gittiklerinde Profesör Doktor Haydar Baş hocamız Türkiye krallık rejimine gidiyor şeklinde ikaz etmişti. Krallık ne? Kuvvetlerin tek elde toplanması, bunların da yapmak istediği budur. Maksatları anayasa siyaseti oluşmasını sağlamakmış. Bunlar samimi ise öncelikle anayasal bir hak olan seçme ve seçilme hakkının önündeki engelleri kaldırsınlar. %10 olan seçim barajını kaldırsınlar. Hem yüksek bir baraj ile bir hakkı engelleyeceksin, diğer taraftan kuruluş anayasası hazırlayacaksın. Buna kimseyi inandıramazsın. Milletin menfaatini olacak ne yapmak istediler de anayasa bunlara dar geldi acaba? Bunların yaptığı minderden kaçmaktır, milletin sorunlarını görmezden gelmektir. Ülkemizin acilen çözmek zorunda olduğu ekonomik sorunları vardır. BTP Genel Başkanı Hüseyin Başbey'in ifadeleri ile ekonomiyi konuşmadığımız sürece, Türkiye'nin gerçeklerini konuşmadığımız sürece, sosyal adaleti konuşamadığımız sürece biz Türkiye'de seçim bile yapamayız.
Esfender Korkmaz 17 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde dolar daha nereye kadar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Faizler ve yabancı sermaye girişi kur hareketlerini aşırı etkiliyor. Ama asıl neden Türkiye'de ısrarla uygulanan dalgalı kur politikasıdır. Dalgalı kur politikası bizim gibi ülkelerde kur hareketlerini hızlandırır. Amerika ve Avrupa bu politikayı uygulayabilir. Çünkü onlarda ikame para dolarizasyon yoktur, piyasa gelişmiştir, vadeli döviz işlemleri de gelişmiştir. Bizde ise dolarizasyon oranı da yüksektir. Piyasalar gelişmemiştir. Kaldı ki dalgalı kur politikası başı bozuk piyasa demek değildir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aşırı kur hareketlerini frenlemek için merkez bankaları devreye girer. Döviz alır ve satar. Bizde TL aşırı değerliyken Merkez Bankası döviz satın almadı. Ekonomi yönetimi düşük kur, yüksek faiz serabındaydı. Şimdi de döviz satmak için rezervler yeterli değil. Nereden bakarsak bakalım dalgalı kur sistemi Türkiye için bir tuzaktır. Ekonomik istikrar bozuldu, istikrarı bozdu. Türkiye 2012'den başlayan dünyanın önce en kırılgan ülkeleri arasında gösterildi. Sonra en kırılgan ülkesi oldu. Kontrolsüz kur, spekülatif ve istikrarsız bir piyasanın oluşmasına altyapı oluşturdu. 2020 son 3 yıldır yaşamakta olduğumuz ağır istikrar sorununda dalgalı kurun da etkisi var. Bunun içindir ki son 18 yılda 641,2 milyar dolar cari açık verdik. Kur şokları kendinden daha büyük fiyat artışları yarattı. %10 dolayında olan kronik enflasyon 2020'de %12,6'ya yükseldi. 2018 Ekim ayında YÜFE %45,1 oldu. Devlet o dönemde turizm için kiraya verdiği yerlerden aynı oranda artış yaptı. Çoğu firma zora girdi. İthal girdiye bağımlı bir üretim yapısı oluştu. 2012 yılına kadar TL'nin aşırı değer kazanması nedeniyle ithal tüketim malları ve üretimde kullanılan girdiler yerli üretimden daha ucuza geldi. Bunun için iplik üretim merkezleri olan Gaziantep'te ve Denizli'de iplik fabrikaları kapatılarak tekstil sektöründe ithal iplik kullanılmaya başlandı. Adana'da pamuk ekimi durdu, yerine pamuk ithal edilmeye başlandı. Bunun gibi üretimde kullanılan ithal aramalı ve ham madde oranı %40'ın üstüne çıktı. Üretim dışa bağımlı oldu. Para ve faiz politikası etkinliğini kaybetti. Ekonomi yönetimi rasyonel politikalara göre değil, kur hareketlerine göre politika oluşturmak zorunda kaldı. En çok üzüldüğüm toplumun bu konuda akıl tutulması yaşamasıdır. Dalgalı kurun bu sonu yaratacağı belliydi ama AK Parti'nin ilk yıllarında solcular Soros'la işbirliği yapıyordu. İslamcılar ve bazı sağcılar devleti paylaşmaktan başka bir şey göremiyordu ya da görmek istemiyordu. Bugüne bütün siyasi partiler dalgalı kur politikasını tabu görüyor. 2005 yılında CHP Parti Meclisi üyesi idim. Kur politikasının yanlış olduğunu ve bugünlere gelineceğini tahmin eden Kur Riski diye bir kitap yazdım. Deniz Baykal beğendi ve parti meclisinde anlatmamı istedi. Ama ben anlatırken arkadaşların üçte biri dışarıya çıktı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce El-Ahkaf suresinin 19. ayetinin tilavetine kulak verelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını verir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz.
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العلي العظيم العلي العظيم
Geçen bölümde halktan iki kesime işaret edildi. Bunlardan bir grup ebeveynine ihsan eden ve Allah'a inanan, diğeri Allah'ı inkar etmekle beraber ebeveyninin haklarını umursamayan gruptu. Bu ayet ise şöyle buyurmakta: Allah kıyamet gününde her iki kesime amel ve davranışlarına uygun biçimde mükafat ve ceza verecek ve her birine saikleri ve amellerine göre farklı dereceler sunacaktır. Ayet ayrıca ceza düzeninde ilahi adalete vurgu yaparak şöyle buyurmakta: Her insan amelinin karşılığını tam olarak alacak ve hiç kimseye zerre kadar zulüm reva görülmeyecektir. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz: Her insanın dünya ahiret kaderi kendi elindedir ve kıyamet gününde konumu da saikleri ve amellerine göre belli olur. Zamanla insanların amelleri yok olmaz. Her insanın ameli ve sonuçları amel mektubunda kayda alınır ve kıyamet gününde bu ameller tam olarak açıklanır. Nitekim bu ameller insanların kıyamet gününde ceza veya mükafatlarının temelini oluşturur. Şimdi de El-Ahkaf suresinin 20. ayetini dinleyelim.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ
İnkar edenler ateşe arz olunacakları gün onlara şöyle denir: Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız. Onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz.
Thank you.